Ayrım 5.
Bu akşam annemden bir pusula alacaksınız. Ben hastalanmış olacağım. Bu yüzden de bu akşamki gezinti iptal edilmiş olacak. Storeshnikov öylece ayakta duruyor ve tam Maria Alekseyevna'nın söylediği gibi gözlerini belertiyordu. Sizinle namustan zerre kadar nasip almamış biriyle nasıl konuşulursa öyle konuşuyorum. Ama kim bilir, belki hala sağlam ve sağlıklı bir şeyler vardır içinizde. Eğer böyleyse rica ediyorum sizden, lütfen bir daha bize gelmeyin. Bana yaptığınız hakareti ancak böyle unutabilirim. Eğer bu dediğimi kabul ediyorsanız uzatın elinizi. Vera bunu söylerken elini uzattı. Storeshnikov da ne yaptığını bilmeden elini uzatıp onun elini aldı. Teşekkür ederim. Hadi şimdi gidin, atlara bir bakmanız gerektiğini söylersiniz. Herif yine gözlerini belertti ama Veroçka çoktan piyanosuna dönmüştü. Odada Troika'nın şen ezgileri yükselmeye başlamıştı yeniden. Ah ne yazık, müzikten anlayan kimse yoktu ortada. Her zaman ele geçecek bir fırsat değildi bu, bir şarkının böylesine duygulu çalınması. Ama artık coşkunluğun bu kadarı da fazlaydı, artistlik kayboluyordu. Bir dakika kadar sonra Maria Alekseyevna ve onun ardından da aşçı kadın koca bir tepsi dolusu yiyecek ve kahve ile içeri girdiler. Storeshnikov kahve tepsisinin başına oturacak yerde odayı geri geri adımlayarak kapıya doğru yaklaşıyordu. ''Nereye gidiyorsunuz Mihail Ivanoviç?'' ''Atlara bir bakmam gerek Maria Alekseyevna.'' ''Bakarsınız Mihail Ivanoviç, hele biraz oturun.'' ''Mihail Ivanoviç'i kodunsa bul.'' Maria Alekseyevna yumrukları sıkılı koşar adım salona girdi. Adı batası cacadı. Ne yaptın? Ne yaptın? Söyle. Ama adı batası cacadı artık salonda değildi. Maria Alekseyevna doğruca kızının odasına koştu ama kapı kapalıydı. Bütün vücuduyla kapıya yüklendi ama bu sırada içeriden adı batası canın sesi duyuldu. Eğer kapıyı kırarsanız ben de pencereyi kırar yardım çağırırım. Beni bu odada sağ ele geçiremezsiniz. Maria Alekseyevna kapının öbür yanında uzun süre tepindi, kudurdu ama kapıyı kıramadı. Sonunda bitkin düşüp olduğu yere yığıldı. O zaman yeniden Veroçka'nın sesi duyuldu. Anneciğim, eskiden sizi yalnızca sevmezdim, dün akşamdan beri ise size acımaya da başladım. Çok tatsız şeyler yaşamış, çok acı çekmişsiniz hayatta, onun için böyle olmuşsunuz. Ben eskiden sizinle konuşmazdım ama şimdi konuşmak istiyorum. Yalnız biraz yatışın da öyle. Bugüne kadar hiç konuşmadığımız gibi tatlı tatlı, sakin sakin konuşalım. Bu sözlerin Maria Alekseyevna'yı can evinden vurduğunu söylemek olanaksız elbette. Ama sinirleri öylesine perişandı, öylesine dinlenmeye ihtiyacı vardı ki, kararsızlıkla şöyle bir düşünmekten kendini alamadı. Kız olacak cadı madem tümden kontrolden çıkmıştı, acaba oturup kendisiyle konuşmak daha iyi olmaz mıydı? Öyle ya, o olmadan bir şey yapamazdı. Onun yerine tutup da mahallenin delisi Mişka'yı everecek hali yoktu. Sonra herife acaba neler söylemişti? Çünkü bir ara el ele tutuşmuşlardı. Acaba ne demek oluyordu bütün bunlar? Anlasa fena mı olurdu? Maria Alekseyevna kudurganlıkla kurnazlık arasında kararsız düşünürken kapı çaldı. Julie ile Serge'di gelenler. 4. Serge, annesi Fransızca bilir mi? Uyanır uyanmaz Julie'nin ilk sorduğu soru bu oldu. Bilmem, sen hala dünkü fikrinde misin? Evet, dünkü fikrindeydi Julie. Oturup birlikte opera gecesini bütün ayrıntılarıyla tek tek gözden geçirdiler ve Veroçka'nın annesinin Fransızca bilmediğine karar verdiler. Julie, Serge'i yanına çevirmen olarak aldı. Aslında Serge'in yazgısıydı bu. Veroçka'nın annesi Kardinal Giuseppe Mezzofanti bile olsa Julie'nin yanında ille kendisinin de bulunması gerekirdi. Serge'in de pek yakındığı yoktu yazgısından, Julie'ye seve seve eşlik ediyordu, tıpkı Corneille'in şu ünlü kadın kahramanının sırdaşı gibi. Zaten geç uyanan Julie, bir de yolda Vihman'a ve başka 3-4 mağazaya daha uğrayınca, onlar Litejniv Köprüsü'nden Gorohova Caddesi'ne sapıncaya kadar, Mihail Ivanoviç Veroçkalara ziyaretini tamamlamış, Maria Alekseyevna da kuduracağı kadar kudurmuş ve artık yatışmıştı. Peki ziyaretimizin bahanesi ne olacak? Öf, şu merdivenlerin haline bak. Bu kadar pis merdiveni Paris'te bile bulamazsın. Bahane hiç önemli değil. Kadın rehin karşılığı para veriyor. Çıkar şu broşunu, onu rehine vermeye gelmiş olalım. Ya da daha iyisi kız piyano dersleri veriyor, bir yeğenin olduğunu söylersin ders almasını istediğini. Serge'in üniformasını, özellikle Julie'nin göz kamaştırıcı şıklığını gören Matryona, elmacık kemiği üzerindeki morartıdan hayatında ilk kez olarak utanç duydu. Böylesine yüksek çevreden bir kadını hayatında ilk kez bu kadar yakından görüyordu. Matryona gelip de Albay N.N.'nin eşiyle birlikte evlerini ziyaret etmek lütfunda bulunduklarını bildirdiğinde, Maria Alexeyevna'nın duyduğu şaşkınlık da Matryona'nınkinden daha az değildi. Özellikle de eşiyle sözü yüreğinde derin bir saygı dalgasının kabarmasına neden olmuştu. Dedikoduları Maria Alexeyevna'ya kadar gelen çevre ancak sosyetenin sivil kesimine kadar yükselebiliyordu. Gerçek yüksek sosyeteye, yani aristokratlara ilişkin dedikodular Maria Alexeyevna'ya uzanan yolun yarısında boşlukta kesiliyor, kayboluyordu. Serge ile Julie'nin birbirlerine Paris usulünce karı koca demelerini kadıncağızın yasal anlamda karı koca olarak anlamasının nedeni buydu. Maria Alexeyevna kendine çarçabuk çeki düzen verip hemen salona koştu. Serge dün operada kendileriyle tanışmış olmaktan çok memnun olduklarını vesaire söyledi. Karısının bir yeğeni varmış da vesaire, karısı Rusça bilmediği için kendisi karısına çevirmenlik yapmak zorundaymış da vesaire. Tanrı'ya şükür Veroçka'da piyano öğretme konusunda büyük yetenek var. Kendisinin sizinki gibi bir eve girmesi benim için büyük bir şeref. Yalnız öğretmen hanım biraz hasta. Veroçka'nın duyması ve bir barışma fırsatının çıktığını anlaması için Maria Alexeyevna özellikle yüksek sesle konuşuyordu. Bu arada kendilerine duyduğu onca yüksek saygıya rağmen konuklarını adeta gözleriyle yiyordu. Bilmiyorum ki odasından çıkıp size örnek bir parça çalabilir mi? Veracığım, canım, buraya kadar gelebilecek misin yavrum? Yabancılar var. Demek ki bir komedi sahnelenmeyecek. O halde çıkmamda bir sakınca yok. Veroçka kapısını açıp çıktı. Çıkmasıyla Serge'i gördü. Yüzü öfke ve utançtan kıpkırmızı kesildi. Körlerin bile göreceği bu durumu, gözleri, Maria Alexeyevna'nınkinden bile keskin olan Julie hemen fark etti. Fransız kadın dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan girdi konuya. Sevgili yavrum, dün sizi aşağılayanların yanında bulunan ve belki bu aşağılamaya kendisinin de katıldığını düşündüğünüz adamı evinizde görmekten şaşırmış ve utanmış olduğunuzu görüyorum. Kocamın aklı kafasından bir karış yukarıdadır ama yine de bütün öteki hovardalardan daha iyidir. Lütfen onu benim için bağışlayınız. Buraya çok iyi niyetlerle gelmiş bulunuyorum. Yeğenime piyano dersleri aldırmak istemem falan bahane tabii. Ama lütfen bu oyuna karşı çıkmayın. Kısa bir iki şey çalın, sonra sizin odanıza geçip konuşalım. Sözümü dinleyin yavrucuğum. Petersburg'un bütün aristokrat gençlerinin dilinden düşmeyen Julie, bu Julie mi? Benim diyen hovardanın yüzünü kızartacak şakaları yapan kadın bu kadın mı? Hayır, kulaklarına kaba denebilecek bir tek sözcüğün ulaşmadığı gerçek bir prenses bu kadın. Veroçka piyanoya geçip bir şeyler çalmaya başladı. Julie onun yanında duruyor. Serge ise Maria Alexeyevna ile konuşup Storeshnikov'la ilişkilerinin gerçek durumunu öğrenmeye çalışıyordu. Birkaç dakika sonra Julie Veroçka'yı durdurdu, elini genç kızın beline koyarak salonda birlikte biraz yürüdüler, sonra da Veroçka'nın odasına gittiler. Bu arada Serge Maria Alexeyevna'ya karısının Bayan Vera'nın piyano çalışını beğendiğini, şimdi de onunla biraz konuşmak istediğini, çünkü evlerine girecek öğretmenin karakteri hakkında da bir fikir sahibi olmaları gerektiğini vesaire açıkladı ve sözü döndürüp dolaştırıp yeniden Storeshnikov'a getirdi. Her şey pek güzel, pek hoştu ama Maria Alexeyevna'nın bakışları gitgide keskinleşmeye ve kuşkucu bir hal almaya başlamıştı. Veroçka'nın odasına girdiklerinde Julie, ''Sevgili yavrum benim'' dedi. ''Anneniz çok kötü bir kadın. Burası böyle, yalnız sizinle nasıl konuşacağımı bilmem için bana dün tiyatroya gelişinizin öyküsünü anlatır mısınız? Nasıl oldu bu iş? Gerçi kocamdan öğreneceğimi öğrendim ama sizin anlatacaklarınızdan da sizin karakteriniz üzerine bilgi sahibi olabileceğimi düşünüyorum. Hiç çekinmeden her şeyi rahatça anlatabilirsiniz bana. Veroçka'nın anlattıklarını dinledi. Evet, sizinle insan çok rahat konuşabilir, kişilikli bir insansınız. Sonra Veroçka'yı incitmemek için özenle seçtiği sözcüklerle Dün akşam restoranda kendisi üzerine nasıl bahse tutuşulduğunu anlattı. Veroçka da bunun üzerine ona Storeshnikov'dan bu akşam için arabayla dolaşmak daveti aldıklarını söyledi. Herhalde annenizi aldatmak istiyordu. Ya da sakın ikisi bir olup sizi tuzağa düşürmek istemiş olmasınlar. Veroçka heyecanla karşı çıktı buna ve annesinin kendisine karşı bir düzen kuracak kadar kötü bir kadın olmadığını söyledi. Ben şimdi öğrenirim işin aslını dedi Julie. Siz burada kalın, sizin gelmeniz gerekmez. Salona geçti. Serge, kadınla kızını bu akşam gezintiye davet etmeyi başarmış bile seninki. Hemen şimdi dün akşamki yemeği anlat kadına. Karım kızınızı beğenmiş hanımefendi. Geriye bir tek ders ücreti konusu kalıyor ki bunun üzerinde nasılsa anlaşırız. Onun için önce şu ortak dostumuz üzerine konuşmamızı bitirelim. Bakıyorum üzerine toz kondurmuyorsunuz ama acaba kendisinin ailenizle olan ilişkileri konusunda sağda solda neler anlattığını biliyor musunuz? Örneğin geçen akşam tiyatroda bizi sizin locanıza neden çağırdığını... Maria Alekseyevna'nın bakışlarındaki soran, anlamaya çalışan ifade kayboldu. Ha şöyle, sadede gel der gibi bilgiç bilgiç bakmaya başladı konuğuna. Bakın ben dedikodu nedir bilmem dedi canı sıkkın bir tavırla. Kendim laf taşımadığım gibi laf taşıyanları da dinlemem. Soylu konuğuna duyduğu onca derin saygıya karşın iğneleyici konuşmaktan geri durmuyordu. Gençler kendi aralarında ne gevezelikler ne gereksiz laflar ederler. Bize ne bunlardan? Pekala, bakalım bu anlatacaklarıma da dedikodu diyebilecek misiniz? Ve Serge dünkü akşam yemeğini anlatmaya başladı. Ama Maria Alekseyevna ona sözlerini tamamlama fırsatı vermedi. Fırlayıp ayağa kalktı ve konuğunun ne denli önemli biri olduğunu unutarak kudurmuşçasına bağırmaya başladı. Demek bahse tutuştular ha? Alacağın olsun alçak rezil herif. Bizi bu akşam arabayla dolaşmaya neden davet ettiği de şimdi anlaşılıyor. Şehrin dışına çıkınca beni öbür dünyaya havale edecek, korunmasız kalan kızımın da ırzına geçecekti. İğrenç aşağılık herif. Vesaire vesaire. Ardından da kendisinin hayatını, kızının da namusunu kurtardığı için konuğa teşekkür faslı. Ah efendim ben en baştan anlamıştım buraya gelişinizin öyle basit bir nedeni olmadığını. Bu ders hikayelerinin altından bakalım ne çıkacak diyordum kendi kendime. Ama doğrusu bu hiç aklıma gelmiyordu. Kendi tanıdığınız bir başka kızı onunla evermek istediğinizi, yani onu bizim elimizden alacağınızı düşünüyordum. Günahınıza girdim efendim. Siz yüce gönüllü bir insansınız, şeytana uymuş bir kadını bağışlayın. Ölene kadar bu iyiliğinizi unutmayacağım vesaire vesaire. Sövgü, övgü, özür, teşekkür. Karma karışık bir sel gibi uzun süre aktı durdu. Julie bu bitip tükeneceğe benzemeyen söylevi fazla dinlemedi. Maria Alekseyevna'nın ses tonundan ve el kol hareketlerinden ne konuşulduğunu anlamıştı. Onun için az sonra kalktı ve Veroçka'nın odasına geçti. Doğru söylemişsiniz, anneniz onun suç ortağı değilmiş. Şu anda da kendisine karşı müthiş bir öfkeye kapılmış durumda. Ama ben sizin anneniz gibilerini çok iyi bilirim. Para karşısında hiçbir duyguları uzun süreli olmaz öylelerinin. Bu bakımdan kısa süre sonra yeni bir damat avına çıkacaktır. Bu yeni girişimi nasıl sonuçlanır onu şimdiden bilmemiz olanaksız. Ancak ne olursa olsun doğabilecek tüm ağır sonuçlara katlanacak olan sizsiniz. Şimdi bir süre için sizi biraz rahat bırakacaktır. Ama bakın demedi demeyin bu fazla sürmeyecektir. Petersburg'da tanıdıklarınız var mı? Hayır. Çok yazık. Sevgiliniz var mı peki? Veroçka bu soruya nasıl cevap verileceğini bile bilmiyordu. Gözlerini ayırıp kadına bakmakla yetindi. Şaşkınlıkla doluydu bakışları. Ah bağışlayın bağışlayın anlaşılıyor. Ama bu daha kötü. Keşke bir sevgiliniz olsaydı. Bu durumda sığınabileceğiniz bir yer yok demektir. Ne yapsak acaba? Bakın dinleyin ben sandığınız gibi değilim. Serge'le karı koca değiliz biz. Yalnızca metresiyim ben onun. Beni bütün Petersburg kötü bir kadın olarak bilir. Ama ben namuslu bir kadınım. Bana gelseniz sizin de adınız lekelenir. Hatta benim şu anda sizin evinizde bulunmam bile sizin için çok tehlikeli. Eğer ikinci bir kez böyle bir ziyarette bulunursam işiniz bitmiş demektir. Oysa bizim görüşmemiz gerek. Hem de bir kez değil birçok kez. Tabii eğer bana güveniyorsanız. Demek güveniyorsunuz. Öyleyse yarın ne zaman buluşabiliriz sizinle? 12'de. Julie için çok erken bir saatti bu ama olsun, hizmetçisine kendisini uyandırmasını söyleyecek ve Veroçka ile Nevski bulvarında paralel uzanan Gostini Dvor yolunda buluşacaktı. Hem bu yol kısa olduğu için birbirlerini bulmaları kolay olacaktı, hem de burada Julie'yi tanıyan olmazdı. Ah, aklıma şahane bir şey geldi. Kağıt kalem verin bana, şu alçağa bir iki satır bir şey yazayım. Göreceksiniz nasıl avucumun içine alacağım onu. Şunları yazdı Julie. Monsieur Storeshnikov, şu anda herhalde epeyce güç durumdasınız. Bu güç durumdan kurtulmak isterseniz saat 7'de bende olun. Monsieur Lotay, artık hoşça kalın. Julie genç kıza elini uzattı ama Vera atılıp onun boynuna sarıldı. Öpüyor, ağlıyor, yeniden öpüyordu. Ya Julie? Veroçka gibi gözyaşlarını tutmaya da alışık değildi o. Sonra iyi ve yararlı bir iş yapmanın sevinci ve gururu kendisini iyice duygulandırmıştı. Gözyaşları içinde o da Veroçka'yı öpüyor, konuşuyor, öpüyordu. Son söyledikleri şunlar oldu. Sevgili dostum, tatlı biricik yavrum benim. Benim şu anda duyduklarımı dilerim Tanrı'dan sen hiçbir zaman duyma. Nice yıllar sonra dudaklarıma ilk kez kirlenmemiş tertemiz dudaklar değiyor. Sevmeden öpmektense öl daha iyi. 5. Storeshnikov'un planı Maria Alekseyevna'nın sandığı gibi cinayetli falan bir plan değildi. Kadın işe tam kendine yakışacak kaba bir şekil vermiş ama öte yandan özünü doğru kavramıştı. Storeshnikov hanımları akşam biraz geç bir saatte ziyafetin yapılacağı restorana götürmeyi düşünüyordu. Araba gezintisi sırasında çok üşümüş ve acıkmış olacaklardı. Çay içmek ve ısınmak için geldikleri restoranda Storeshnikov Maria Alekseyevna'nın fincanına ya da kadehine biraz afyon ekleyecekti. Veroçka annesinin bayıldığını görünce deliye dönecek. O da kızcağızın bu durumundan yararlanarak kendisini ziyafetin verildiği odaya götürecekti. Nasıl, bahsi kazandın mı? Bundan sonrasını ise olayların akışına bırakacaktı. Veroçka kendinde olmadığı için tanımadığı insanlar arasında oturmayı bile kabul edecekti. Gitse de önemli değildi, mesleğe yeni başlamış olmanın ilk zamanlardaki doğal utangaçlığına vereceklerdi bunu. Sonra Maria Alekseyevna ile para işini halledecekti. Kadının yapabileceği hiçbir şey kalmadığı için bu işte zor olmayacaktı. Oysa şimdi ne yapacaktı şimdi? Arkadaşları önünde gereksiz övünmelere giriştiği ve Veroçka'nın beklenmedik itirazı karşısında kurnaz davranmadığı için kendine lanetler savuruyor, yerin dibine geçmek istiyordu. İşte Julie'nin mektubu bu perişanlık, bu yıkılmışlık içinde ölümcül yarayı sağaltıcı merhem, zifiri karanlığı yırtıcı ışık, dipsiz bataklıkta boğulanın ayakları altında açılmış geniş bir yol gibi geldi. Oh tabii ya Julie! Onun içinden çıkamayacağı durum yoktur. Ne akıllı kadındır o, ne soylu kadındır. Saat 7:10 var ve Storeshnikov Julie'nin kapısı önünde. Beklemenizi söylediler, sizi kabul edecekler. Nasıl da azametli oturuyor, bakışları nasıl da sert. Yerlere kadar eğilerek verdiği selamına başını belli belirsiz eğerek karşılık verdi. Sizi gördüğüme sevindim, buyurun oturun. Yüzünde en ufak bir kıpırtı yok. Esaslı bir papara yiyeceğimiz belli ama olsun, sövsün, horlasın, tek ki kurtarsın. Başlıyor, sesi buz gibi. Monsieur Storeshnik, şu andaki buluşmamızın nedeni olan konudaki görüşlerimi biliyorsunuz. Bu bakımdan benim bunları bir kez daha anlatmam sanırım gerekmiyor. Dünkü yemekte sözü edilen genç hanımı gidip gördüm bugün. Kendisine sizin de bugün bir ziyaret yaptığınızı biliyorum. Dolayısıyla da edindiğim bilgilerin size tatsız bir takım sorular sorma zorunluluğundan beni kurtarmış olmasını sevindirici bir durum olarak niteliyorum. Şu anda içinde bulunduğunuz durumu olanca açıklığıyla biliyorum. Başka bir deyişle konuya ilişkin olarak sizin bilip de benim bilmediğim bir şey yok. Yargılanan, Tanrım sövüp aşağılasa bundan daha iyi diye düşünüyor. Sanırım dışarıdan birinin yardımı olmadan bu işin içinden sıyrılamayacaksınız ve yine sanırım size benden başka hiç kimse yardımda bulunamaz. Buraya kadar söylediklerime bir itirazınız varsa bekliyorum. Madem ki, epeyce bir aradan sonra söylüyor bunu, madem ki size benden başka kimsenin yardım edemeyeceğini kabul ediyorsunuz, o halde sizin için yapabileceğim şeyi dinleyin. Önereceğim şeyi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmaya yeterli bulursanız, bunu size hangi koşullarda yapacağımı da söyleyeceğim. ve baştan beri süren o kupkuru ve resmi tavrıyla Storeshnikov'a hiç bitmeyecekmiş gibi görünen açıklamalarına başlıyor. Jan'a bir mektup gönderecek ve dün akşamki öfkesi yatıştıktan sonra olayı bir kez daha düşündüğünü ve düzenleyecekleri ziyafete katılmaya karar verdiğini, ancak bu akşam için daha önceden verilmiş bir sözü bulunduğundan yemeğin bir başka akşama ertelenmesi konusunda Storeshnikov'u ikna etmesini yazacaktı. Yeni ziyafetin günü ve saatini Jan'la aralarında daha sonra belirleyeceklerdi. Yazdığı mektubu Storeshnikov'a okudu. Mektupta öyle bir hava vardı ki Storeshnikov'un bahsi kazandığından hiç kuşku duymuyordu. Sanki Julie ve zaferinin ilanı niteliğindeki bu ziyafetin ertelenmesinin Storeshnikov'un canını sıkacağından çekiniyordu. Nasıl, sizce yeterli mi bu mektup? Ah tabii. O halde, ve Julie aynı resmi ve buz gibi tavrıyla uzun uzadıya yeni açıklamalarda bulunuyor. İster kabul edersiniz, ister reddedersiniz. Kabul ederseniz ne âlâ, mektubu yollarım. Yok eğer reddederseniz hemen şimdi yakarım vesaire vesaire. Kurtarmak için elini uzattığı adamı canından bezdiren bitmez tükenmez sözler. Oysa sonuçta yalnızca iki koşul öne sürüyor. Birincisi, o genç kızı bir daha hiçbir şekilde takip etmeyeceksiniz. İkincisi, konuşmalarınızda adını hiçbir şekilde anmayacaksınız. Koşul dedikleri bunlar mıydı? Ben de kim bilir neler isteyecek diye düşünmüştüm. Veremeyeceğim hiçbir şey yoktu. Koşulları kabul ediyordu tabii. Yüzünde koşulların kolaylığından duyduğu sevincin ışıltısı vardı. Ama Julie'de en ufak bir değişiklik yok. Aynı resmi ve kuru dille hala uzun uzun bir şeyler anlatıp duruyor. Birinci koşul onun için, ikincisi de onun için ama onun olduğu kadar da sizin için. Ziyafeti bir hafta erteleyeceğim, sonra iki hafta daha. Böylece de konu unutulup gidecek. Yalnız konunun unutulması size bağlı. O genç hanımın adını hiçbir yerde hiçbir şekilde anmayacaksınız. Bu bir yandan vesaire vesaire. Öte yandan vesaire vesaire. Her şey açıklanıyor. Açıklanan her şey kanıtlanıyor. Jan'ın bu mektubu tam zamanında alacağına ilişkin güvence veriliyor. Sorup öğrendim, bu akşam Bertalar'da yemek yiyormuş vesaire vesaire. Purosunu söndürüp doğruca size gelecek vesaire vesaire. Her şey bu şekilde tek tek söyleniyor. Ve bir de şu söyleniyor. O halde mektubu yolluyorum. Buna sevindim. Lütfen baştan sona okuyun mektubu. Ben ne kimseye güvenirim ne de kimseden bana güvenmesini beklerim. Bitti mi? Lütfen zarfı ellerinizle kapatın. İşte zarf. Ve çıngırağı çalıyorum. Polina, lütfen bu mektubu vesaire vesaire. Polina, ben bugün Monsieur Storeshnikov'la hiç görüşmedim. O bugün bize hiç gelmedi, tamam mı? Tam bir saat sürüyor bu eziyetli kurtarma eylemi. Sonunda mektup gönderiliyor ve kurtulan rahat bir soluk alıyor ama alnında nohut gibi terler birikmiş. Julie ise habire sürdürüyor. Jan'ın sizi evde bulması için çeyrek saat sonra yola çıkıp doğruca evinize gitmelisiniz. Ama şimdilik daha çeyrek saatiniz var ve ben bu süreden size birkaç şey söylemek için yararlanacağım.